Ayrım 6.
Türkiye solunun geleneksel köylü karakteristiği doğal olarak uzun evrelerde solun tabanını da etkilemiş. Böylelikle sol bünyesinde hep bir cemaat ruhu barındırmış ve ideolojiler din gibi algılanmıştır. Böyleyken her klik, her hizip, tekke tipi örgütlenmelerde sadece kendi siyasal oluşumunun kazanımlarını ve firelerini dikkate almış, genel anlamda muhalefet cephesinin genişletilmesi ise onların tali kaygıları bile olamamıştır. Solun tabanı, Türkiye ölçeğinde büyük oranıyla sığ kalmış, gelişkin çağdaş kafalar çoğunlukla bu nicel kalabalıklarda yitmiş veya susturulmuşlardır. Bu sığlığı küçük bir ayrıntıyla örnekleyecek olursam, 20 yıldır ölüm ilanlarında devrim şehitleri ölümsüzdür'den öte bir cümle bulunamamıştır. Önceki bölümlerdeki eleştirel değinimlerimin kökeninde köylülüğün az gelişmişliği ve kurnazlığının solun ruhuna sinmiş olması da bulunuyor mu dersiniz? Dikkat edilirse belki biraz da bu yüzden her sonbahar ya da askeri darbe gelişinde hücrelerde direnen, ölen az sayıda insan dışında ortalıkta kimseler kalmıyor. Türkiye solu rüştünü ispat etmesi gereken evrelerde hep 3-2 oranında fira vererek, her askeri darbede kırılıp dökülerek bugüne geliyor. Zoru görünce bayıllaşan bu fire, Türkiye gibi az gelişmiş köylü toplumlarda tarihsel işler yapmanın nedenli güç olduğunun bir ölçütü de sayılabilir. İyi iş, iyi malzeme ile yapılır. Türkiye'deki malzeme budur. Yani büyük oranıyla kendini aşmanın, özveri ve disiplinin yoksunu, aydın olmakla köylülüğü, feodallikle sosyalistliği ille de karıştıran, verili ahlak normlarıyla şekillenen, okul çevre aile eğitiminde edindiği zaafları kolektif çabalara taşıdığında tökezleyen, birey olamayan kafa ve beden tembeli bir firedir bu. Fire olan veya bir gün mutlaka olacak olan böylesi unsurlarla ortaya eli yüzü düzgün bir iş çıkarmak gerçekten zordur. Çünkü hep eli işte gözü oynaştadır bu potansiyelin. Bana kalırsa Cumhuriyet döneminden bugüne Türkiye solunun çağdaşlaşması önündeki ilk handikap köylülüktür. Bu deneyimlerimi uzun uzadıya örneklerle yazmama da hiç gerek yok. Çünkü herkes kendi ilişkilerini, yaşadıklarını biraz gözden geçirdiğinde Türkiye solunun böyle bir realitesi olduğunu bilecek veya yeniden anımsayacaktır. Kapitalizmin vahşi dünyası ile bizim hesaplaşmamız bitmiş olamaz. Yazılarımda sık sık aşkın da öldüğü, merhabaların kuruduğu, hızla kirlenen bir dünyadan söz ediyorum. İnsanın kimlik kişilik erozyonundan ve bir insan kalitesi yozlaşmasından her şeyi çekler, senetler ve nakit ödemelerle sınırlayıp biçimleyen vahşi ve ruhsuz bir dünyadan söz ediyorum. Gözyaşının, insanca erdemlerin, romantizmin, ayrılığın öldüğü, medya ablukasında sermaye tahakkümünün olanca zulmüyle sürdüğü bu vahşi dünya kapitalizm dünyasıdır. Sımsıcak uçarı gençliklerimizin zamansız ihtilallerde heba edildiği, insanların ve bizim de insan yanımızın alabildiğine incitildiği bu vahşi dünya ile bizim hesaplaşmamız bitmiş olamaz. Daha ısrarlı korunduğumuz yerde ısrarla kirletildiğimiz bir balçık yığınında yaşıyoruz. Evet, bir balçık yığınında. Siz bir balçık yığınında yaşıyorsanız, üzerinize ve temiz tutmaya özen gösterdiklerinize çamur sıçramaması olanaklı olmayacaktır. Ama yine de bize düşen, üzerimize sıçrayacak çamuru en asgaride tutmaya çalışmak değil midir? Bu da bir başkaldırı ve bu da bir sistemle hesaplaşmadır. Ben bir kuram adamı değilim. Solun 12 Eylül öncesi pratiğinden geliyorum. Bu pratikte yoğun hesaplaşmalar, coşkular ve savruluşlar yaşadık. Düzenin hegemonyasıyla, hayatın kendisiyle hesaplaşmalarımızda, direnişlerde, cenaze törenlerinde, işkence tezgahlarında, içeride ve dışarının içerisinde yıllarca kesintisiz yaşadıklarımız içinde üzüldüğümüz yanlışlarda sahip çıkıp asla unutmadığımız doğrular da var. Siyasal mücadele kulvarlarına yöneldiğimizde henüz 15 yaşımdaydım. O dönem yaşadığım evde despot bir babaya baş kaldırarak ilişkilerimi kestim. Üye kayıt defterlerinde yaşımı büyütüp, üye olduğum dernekte ve üniversiteli evlerinde yatıp kalkmaya başladım. Çocuktum. 1977 yılının militanlarıyla ve o yılların şimdi birçoğu yitik ya da mülteci fırtına adamlarıyla birlikte büyüdüm. Topluca kalınan evlerde, derneğimizdeki kolektif iş bölümlerinde, eylemlerde ve cezaevi koğuşlarında onların güzelliklerinin de zaaflarının da yıllarca iyi bir gözlemcisi oldum. Kah dışarıda çeşitli işler yaparak, kah hapishanelerde volta atarak, bir aile ortamında hep birlikte içilen bir sıcak çorbaya hasret, kendimce bedeller ödeyerek bugüne sağ kalmışım. Şimdi ise bakıyorum ki Cahit Sıtkı Tarancı'nın takvimine göre yolu yarılamışım. 15 yaşımda belki daha sığ bir bilgilenmeyle kapitalizmi reddettiğimi itiraf ettiğim yerde, kendime ve insanlara yarınlar bizim derken yüreğim kabarır. Hepimizin ve benim de olacak bir yarın ütopyasıyla mutlanırdım. Çünkü 15 yaşımdayken beni de bir gelecek bekliyordu. Şimdi aradan neredeyse 20 yıl geçmiş. Nerede o yarınlar? Bırakınız beni, Mustafa Supiler'in TKP'yi kurdukları 1921'lere göre 1977 bir yarın değil miydi? Ya da 1961 tipine göre yarın değil miydi 1996? Nerede bizim yarınlarımız? İşte bu gecikmenin sadece daha 3-5 yıl önce dünyada siyasal rüzgarların sosyalizmin aleyhine esmesiyle ilgili değil, direkt Türkiye solunun kendi bünyesindeki etik şoku ve erozyonu ile ilgili olduğu kanısındayım. Türkiye solunun kendi zaafları ve zayıflıklarını, amansız hizip kavgalarını yer yer kapitalizmin reddine ilişkin pratiğe, nihai hedefe tercih ettiği inkar edilemez. Etik şok deyimini hem kendi etiğini yatsıması ve aşıp çağdaşa uyarlamaması, bu anlamıyla entelektüel sıçrama kat edememesi anlamında kullanıyorum. Türkiye solu süren kan kaybını kendisi önleyebilir ve yırtılan sökülen yerlerini yalnız kendisi olabilirse dikebilir. Değil mi ki sol için Mesih yoktur? Herkesin bayağılaştığı bir atmosferde bayağılaşmak, bayağılaşan insan için tedirgin edici, dikkat çekici bir şey olmaktan çıkabiliyorsa, birileri o özneyi bayağılığa dair ikna edemediğinde, onu bayağılaşmaya karşı olanların evreninden kendi bayağı evrenine itmelidir. Şimdi görünen ise bunun bir nicel kalabalığı mutlaka korumak adına yapılmadığıdır. Gelişen, dönüşen koşullara ve zamana dek düşecek yeni şeyler önermeden önce, solun kendi içinde kıyasıya eleştirisi de kaçınılmaz. Şimdilerde Kürt diye bir şey yoktur deyip, hem de solculuktan dem vuranlar hiç de azımsanamaz. Solculuk adına alevicilik yapanlar, mistik inanışlarını demokratlık adına gözümüze sokarcasına dayatanlar, bir yandan kapitalizmin reddine yaslanıp kapitalizmin kurallarıyla sosyalistlik yapanlar, muhalefet kulvarlarından ve onun pratiğinden iyice sapıp, sistemle çok köklü bağlar kurduktan sonra solculuğu bir hafta sonları hobisi haline getirenler, antilaik cephedeki kabarışın hesaplaşmasını orduya sevk edenler, nihilistleşenler, barlarda pinekleyerek ahkam kesenler, solculuk adına erdemsizlik pazarlayanlar, solun sorgulanmasını hep akademik düzeydeki tartışmalarla sınırlayanlar ve benzeri ve diğerleri hiç azımsanamaz. Böylesi zaaflarla nasıl, ne kadar yol kat edilebilir söyler misiniz? Yazımı sonlarken bütün bu yazdıklarımla kimselere akıl hocalığı yapmak veya kuşağımın sözcülüğünü üstlenmek gibi bir niyetle taşımadığımı vurgulamak istiyorum. Yaklaşık 20 yıldır muhalif kalmakta ısrarlı, çok sayıda siyasal yargılanma yaşamış, kitapları ve yazdıklarıyla da ayrıca yargılanıp hükümler giymiş biri olarak taşıdığım kaygılarla kanı taze akan yaraya bir ayna tutmak istedim sadece. Bu konuda önermelerle birlikte stratejiler belirlemek olsa olsa örgütlü profesyonel sosyalistlerin işi. Ben sadece solun güzelleşmesini ve prestijini yeniden onarmasını arzuluyor, böyle bir dilekle sitemlerimi kaleme alıyorum. Zira kurban da odur, cellat da. Bize ise çoğu kez kurban ve cellatı bazen burkularak, kah yakınarak, kah överek bir şiirde, bir öyküde, bir yazıda betimlemek düşüyor. Diyelim ki birileri bir sandalyeye tekme vuruyor. Tekmeyi vuruşundaki çevikliği, heyecanı, cüreti veya o sandalyeyi kafasına yediğinde alnından sızan kanın kuruyarak, pıhtılaşarak, koyu kahverengi bir renge bürünüşünü veya o yenilginin hüznünü yazmak düşüyor. Çoğu kez o sandalyeyi tekmeleyen de, kafasına yiyen de biz olmuyoruz ama yinelemek gerekirse bir militan, bir ajitatör, bir örgütleyici olarak değil, bir aydın sorumluluğuyla kendimce kaygılarımı özetlemekti amacım. Tanığım ve bu yüzden sorumluyum. Tanığız ve sorumluyuz. Şimdi bir şeylerin ille de yeni baştan gözden geçirilmesi ve kıyasıya eleştirisi de kaçınılmaz. Mutlaka bir irkilmenin yaşanması gerekiyor. Aksi halde bizi bağışlayan çocuklar demeli. Size iyi bir gelecek bırakamayacağız. Tıpkı öncekilerin de bize bırakamadıkları gibi. Sonra herkes evlerine çekilerek büsbütün coşkusuz, ütopyasız, kederden öleceği günü beklemeli. 3. Cezmi Ersöz ile doğaçlama. Muhalif olmak şiirsel bir şeydir. İnsanlar yaşadığımız kuşatmalarda yabancılaşırken değer ve erdemlerine can havliyle tutunmaz oluyorlar. Bu anlamda insanları dürtüp, uyaran ve onların bir otomat gibi yaşamalarına bir müdahale içeriyor yazıların. Neden bu gizleri deşmeyi seviyorsun? Hayatın ve insanın örselenen yüzüne bir neşter senin kalemin. Neden bu üslubu seçiyorsun? Senin yazılarında da bunlar var. Ben bunların üzerinde çok duruyor ve kafa yoruyorum. Çünkü acısını çok çekiyoruz. Kimi insanlar kendilerine ve geçmişlerine yabancılaşıyorlarsa, en çok biz yaralanıyor ve belki de kendimizi düşündüğümüz için bu duyarlılıklara yöneliyoruz. Unutmak faşizmi benim vurguladığım bir deyimdir. Birlikte yaşadığımız, aynı sokaklarda yürüdüğümüz, birlikte içtiğimiz insanlar kendi geçmişlerini, yitirdiklerini unutup sisteme teslim olmuşlarsa bize düşen bir köprü olmaktır. Onlara sen de gel demektir. Unutmayalım. Bize ait, bizim doğamızdaki ve gerçekliğimizdeki hiçbir şeyi unutmayalım. Çünkü buna hakkımız yok. Şiiri yaşamak için yazıyorum bunları ben. Aslında kendim için ne yapıyorsam, önce kendim için yapıyorum. Birçok insanın belki de hiç dikkat etmediği gündelik hayatlarımızdaki ayrıntılar. Sıradan ve vakur insanların hayatları. Bu biraz Çehov ve bizim ettiğimizde biraz Sait Faik. Bu izleyi çağdaşa, bugüne uyarlamak çabası gidiyorsun gibi. Ben uzun bir dönem Sait Faik'ten beslendim. Sait Faik, ustamız. Çehov da öyle. Artık insanlar birbirlerinin yüzünü bile görmüyor. Öyle bir hız var ki, kapitalizm dönüp bakmamıza bile izin vermiyor. Benim çalıştığım iş yerinde bazı insanların işten atıldıklarını 3 gün sonra öğrendiğimde ürperdim. Görmüyor muyuz? Bakmıyor muyuz? Kim tanık olacak bu acılara? Bu hız, günümüz medyası, insanın kendi varoluşuyla bütün bağlarını kesiyor. Teknolojik ürün kodlarıyla, televizyonun yaydığı parçalanmış hayatlar ve anlayışlarla yaşayan ölüler haline getiriliyoruz. Sokaklarda artık sadece elbiseler yürüyor. İnsanların bir şey olabilmeleri, tek kişilik demokratik özerk cumhuriyetler olarak kalabilmelerinin koşulları giderek gasp ediliyor. İnsanlık mevzii kaybediyor. Bizim insanımız birey olabilmenin koşullarını nasıl sağlayabilir? İnsanlar kafalarındaki hapishaneleri sence nasıl yıkabilirler? Bu sorun halk içinde, aydınlarımız içinde geçerli. 7'den 77'ye toplumumuzu ilgilendiriyor. Gruplar halinde yaşamak insanlara bir güven telkin ediyor. Tek başlarına kalmak istemiyorlar. Tek kalmak hayli zordur. Bunu anlamak da mümkün. Birey olabilmek için büyük bedeller ödemek gerekiyor. Doğrusu meyhanelerde koloniler halinde yaşıyorlar. Bu hayata nasıl tahammül edildiğini anlamıyorum. Murat Han Mungar'ın güzel bir sözü vardı. "Yalnız kalmasını bilmeyenlerin sevgisine inanmayınız," diyordu. Yalnızlık eğitiminden geçmemiz lazım. Zor ama içimizin boşaltılmaya çalışıldığı ve içimizdeki duyguların acımasızca gasp edildiği bir dönemde yalnız kalmak insana içinin boşluğunu hatırlatıyor. Çünkü öyle şeylere maruz kalıyoruz ki bir bütün olan o duygular, nostaljiler, aşklar, hak istemleri içimizden sökülüp alınıyor. Neden? Gruplara girip grup psikolojisine maruz kaldığımız için. Ben şunu iddia ediyorum. İnsanlar kendilerinin sandıklarından daha hassaslar. İnsanlar kendi iç dünyalarına öyle büyük haksızlıklar ediyorlar ki. Sonra garip bir ruh sızısı taşıyorlar. Ben bunu niçin böyle yaptım? Niçin böyle davrandım? Niçin kendi içsel yolculuğumu yarıda bıraktım, askıya aldım, diyerek hayıflanıp uyanıyorlar. İnsanlar günlük hayatlarından, günlük tavırlarından daha derinde bir şeylerin yattığını görmelidirler. Sabahları uyanıp dışarı çıkıyoruz. Bizim seçmediğimiz ama bize verilmiş olan bir atmosfere gözlerimizi açıp yüzlerce reklam panosunun, etiketin, markanın, afişlerin önünden geçip yürüyoruz. Bizim seçmediğimiz yöneticiler evlerimizi, seçmediğimiz muhtarlar mahallemizi, seçmediğimiz siyasi iktidarlar ülkemizi yönetiyorlar. Her anlamda bir kuşatmada olduğumuzu düşünüyorum. Bu kuşatmalardaki aydın misyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Bence şu an yaşadığımız kaosun, demokratikleşmeyi bir türlü gerçekleştiremeyişimizin altında yatan sebep budur. Bilincin kırılma noktası budur. Bugün Türkiye'ye barış gelebilirdi. Aydınlar, halkın öncüleri birey olabilselerdi, cesaretli ve onurlu kalabilselerdi, tek başlarına dahi duruşlarını sağlama alabilselerdi, barış olurdu. Ama şimdi iç savaş yaşanıyor bu ülkede. Çünkü bu halkın öncüleri çok büyük zaaflar içindeler. Dediğin çok doğru, kuşatmalar ortasındayız. Bu kuşatılmışlık bütün değerleri de bir çürümeye sokmuş. İnsanlar bir düşünürün dediği gibi özgürlük değil, kaliteli ürün istiyorlar. Ve insanlar anı bırakmak istemiyorlar. Ben anı bırakmak isterdim. Bu çok güzel bir şey. Evet, anı bırakmak. Bir yerlerde oturduğumuzda geçmişte yaşanan anıları, sevgileri, dostlukları, cesaretleri anmak da ne kadar anlamlı. Bakıyorum ki insanlarda anılar da kalmıyor giderek. Birçoğunun bir şey anlatacak durumu, bir anısı yok. Bu ne acı bir şey. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Muhalif olmak çok heyecanlı bir şeydir aslında. Çok şiirsel bir şeydir. Masal gibi bir şeydir muhalif olmak. İnsanın en büyük zenginliğidir. Bana sorsalar en büyük zenginliğin nedir diye, muhalif bir sıfatla elde ettiğim anılarım derim. Bir de sevdiğim kadınlar derim. Zenginlik olarak bunları bıraktım derim. Kendi varoluşuyla tek başına iğneyle kuyu kazar gibi var olan insanlar çok büyük ürküntü yaratırlar çevrelerinde. Bu insanlardan vebalı gibi kaçılır. Kararlı ve etik bir tavrı varsa, direniyorsa hemen onu kendi aralarına çekmeye çalışır ya da dışlarlar. Biz buradaki zoru başarmalıyız. Kokuşma ve çürüme kuşkusuz her alanda. Edebiyat kulvarları da ilişkileriyle birlikte hiç temiz değil. Mevcut edebiyat ortamına, onay masalarına, paslaşmalara ve ilişkilere nasıl bakıyorsun? Bu konuda çok karamsarım. Yıllardır yazın dünyasının içindeyim ve birbirini seven insanlara çok az rastladım. Birbirinin yaptıklarından, yazdıklarından heyecan duyan insanlara çok az rastladım. Bu kadar sevgisizlik fazla. Bir dostum güzel bir şey yazmışsa, yaratmışsa, kendi adıma ben bundan beslenmeliyim, heyecan duymalıyım. Güzel bir şey yapan dostumu niçin kıskanayım, niçin karalayıp aşağılayayım? Dikkat edersek bir biçimde sivrilen, bir yere gelen, bir ışık muştulayan insanları hemen aşağıya çekeriz. Yok etmeye çalışırız. Onun sahte olduğunu, içtenliksiz olduğunu söyleriz. Onun yalancı bir düzenbaz olduğunu söyleriz. Edebiyat ortamında bunun örneklerine üzülerek rastlıyoruz. Önce bize benzemediği için yargılıyor ve örseliyoruz. Sonra bize çok benzediği için. Bireylerin psikolojik güdülerinden başlayıp giderek toplumsal karakteristiğimiz haline gelen bir refleks mi bu? İnsanlar bunu yaparlarken çoğu kez farkında değiller. Korkunç bir refleks. Ece Ayhan adını koymuştu bunun. Kötülük dayanışması diyordu. Dikkat edersek pek iyilik dayanışması yoktur. Kendince yürüyüp başaran bir insana sahip çıkalım anlayışı yoktur. Orhan Pamuk örneğin. Romanını 20 sayfa okuyup yerin dibine batırıyorlar. Bu olacak şey değildir. Yaşar Kemal ağabeyimiz barış olsun, kan dökülmesin, analar ağlamasın dedi. Ve Nobel almak için söylediğini öne sürdüler. Bu olacak şey midir? Bu arada Yaşar ağabeyin tavrına gelelim istersen. Çok spekülasyon yarattı ve medyada engizisyon mahkemeleri kurup onu yargıladılar. Yaşar Kemal'in Orhan Pamuk'un Türkiye'deki siyasi atmosfer ve Kürt sorunu için ürettikleri yargıları neden çoğaltamadık? Neden daha geniş bir yelpazede bütün aydınlar barış için bir araya gelmediler sence? Ben birçok aydının Türkiye'de gerçekten barış istediğine emin değilim. Birçok aydının Türkiye'de sosyal bir devrim istediğine inanmıyorum. Derin kuşkularım var bu konuda. Yaşar Kemal'e bunu yapan insanlar ciddi bir içtenlik zaafı içindedirler kanımca. Bugün Türkiye'deki barış hareketi DGM'lerde. Hayat DGM'lerde sürüyor. Barıştan başka şansımız yok. Ya bu dar boğazdan çıkacağız ya da çıkamayacağız. Çıkmazsak üretilenin, söylenenlerin çok fazla anlamı da yok. Düşünce yasakları sürdükçe, Kürt halkı özgür olmadıkça benim kitabımın başarı kazanması ya da çok satması hiç önemli değildir. Ben bir baskı altındayım demektir. Benim için en önemlisi bir yazar olarak düşünce özgürlüğüdür. Düşüncenin baskı altında olduğu bir ortamda bir şey yazmamın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Düşünce özgürlüğü engelini aşarsak çıkarız, yoksa misyonumuzu kaybetmişiz demektir. Toplumsal şartların her anlamda bu denli ağırlaşması, üretirken yüreklerimizde barınan çocuğu örseliyor mu sence? Elbette çok örseliyor. Fakat benim güven ve heyecan duyduğum bir şey var ki, o da okurlarımdır. O gencecik, pırıl pırıl insanlar benimle birkaç dakika konuşmak için imza günlerimde saatler boyu bekliyorlar. Gözlerinde ışıltılar var. Bu beni besliyor, bu kurtarıyor. Türkiye'ye ve geleceğe dönük güvenler veriyor. Ama dönüp de yazın dünyasına ve bu ülkeye baktığımda müthiş bir düş kırıklığı yaşıyorum. Ama okurlarımın ilgisi beni onarıyor. Savrula savrula, kafalarımızı duvarlara vura vura gidiyoruz işte. Çok örseleniyor ve bu yüzden enerjimizi de eksiltiyoruz. Bütün bunlar sürerken şiiri bir sığınak sayabilir miyiz? Bence tek sığınak. Tek sığınağımız şiir kaldı. Bedenle ruhu, varoluşumuzu birleştiren şiirdir. Türkiye'nin ilk faili meçhul cinayeti devrimci Mustafa Supi ile bugün kimsesizler mezarlığında cesedi bulunan devrimci Hasan Ocak'ı birleştiren de şiirdir artık.